Oysa adımız yemekleri
hazırlayarak yemek. Hayatın sesleri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınından, canlı yayınından, Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvimler 15 Haziran 2021 günlerden salıyı, Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com, TRT Memleketim FM.com adreslerimizden ya da TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca yaklaşık bir saat sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Efendim hemen iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Duygu, düşünce ve isteklerinizi oradan bizlere iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bazı insanlar vardır. Şahsiyetleriyle, fikirleriyle, geride bıraktıkları eserlerle tarihe ve gönüllerimize güzel izler bırakırlar. İşte o insanlardan biri 34 yıl önce 71 yaşında aramızdan ayrıldı. Düşünce dünyasıyla yalnız dönemini değil, kendisinden sonra gelen nesilleri de etkiledi. Dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin pek çok alanında yazılar kaleme aldı. Cemil Meriç'i vefatının 34. seneyi devriyesinde rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Hayatın Sesleri'nde bugün Cemil Meriç'in kızı, sosyolog ve yazar Profesör Doktor Ümit Meriç hanımefendi bizlerle olacak. Cemil Meriç'in yaşamı ve fikir dünyası üzerine sohbet edeceğiz. Efendim, Göç Yolları 60. yıl özel köşemiz var bugün. Köşemizde Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı ve İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte olacak. Bu hafta Avrupa'da şiddetini artıran Türk ve İslam düşmanlığına karşı bizler nasıl bir tavır takınırız, takınmamız gerekli bunu konuşacağız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu konuda neler yapmalı? Bu konuda hocamız değerlendirmelerde bulunacak. Hayatın Sesleri başladı. Şimdi güzel bir müzik kulaklarınıza geliyor.
Yana basarım. Uğradığım bir şehirden renkli bir kart atarım. Mekke ya da Kudüs'ten sonra bir gün çıkarım. Sen artık dönmez derken bir şarkı fısıldarım kulağına gün batarken. Dünya döner tek bir yana, doğsun diye gün bir daha. Ben de döndüm tekrar sana, sönmek için yana yana. Dünya döner tek bir yana, doğsun diye gün bir daha. Ben de döndüm tekrar sana, sönmek için yana yana. Dünya döner tek bir yana, doğsun diye gün bir daha. Ben de döndüm tekrar sana, sönmek için yana yana. Dünya döner tek bir yana, doğsun diye gün bir daha. Ben de döndüm tekrar sana, sönmek için yana yana.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Sesleri devam ediyor. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Rahmetli Cemil Meriç'in kızı, sosyolog ve yazar Profesör Doktor Ümit Meriç telefon attığımızda. Ümit Hanım merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. İnşallah siz ve bütün dinleyenlerimiz de iyidirler.
Çok teşekkürler. Bizler iyiyiz. Allah afiyet versin hepimize.
Amin. Amin.
Evet, babanızı yad ediyoruz. Vefatının yıl dönümü 34. seneyi devriyesi. Allah tekrar gani gani rahmet eylesin. Çok güzel işler bıraktı. Şahsiyetiyle, fikirleriyle, eserleriyle güzel izler bıraktı bizlere. Şimdi bizim nesilde onları konuşuyor. İzin verirseniz babanız hakkında... Benim çok sevdiğim yazar Mehmet Paksu bir yazı kalemi almış. Çok kısa onu okumak istiyorum.
Çok sevinirim.
Şöyle diyor Mehmet Paksu. Ebediyete geçişinin 34. yılında Cemil Meriç hocayı rahmetle ve mağfiretle yad ediyorum. Kendisine haftada bir gün her cuma gider kitap okur, asistanlık yapardım. Kitaplarla bu kadar konuşan, tefekkürle bu kadar yaşayan, batıyı ve doğuyu hakkıyla idrak eden, hep yeni ve orijinal fikirler üreten, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkan, ciddiyeti, kalem namusu ve cesaretiyle hep önde duran, insanımıza deli gömleği giydiren yabancı ruhları hiç affetmeyen, hayatımda tek hoca olarak tanıdığım Hüseyin Cemil Meriç, hem zihnimdeki zirve mekanını koruyor, onu tanımak isteyenler, kızı Ümit Meriç'in Babam Cemil Meriç kitabını sabırla okumalılar. Bende bıraktığı en etkili ve örnek hali, hiçbir beşeri güç karşısında eğilmeyişidir. Çok hoşuma gitti bu.
Eyvallah.
Şimdi Ümit Hanım, Mehmet Paksu böyle bahsediyor babanızdan. Bir mütefekkir ve yazardan ziyade bir baba olarak Cemil Meriç'i siz nasıl tanımlarsınız?
Efendim tabii ilk vasfı benim için Cemil Meriç'in baba olması. Ama itiraf etmem lazım ki babamla geçen 40 yıllık beraberliğimiz süresince... babamın hocalık vasfı babalık vasfının önünde oldu. Yani 8 yaşımdan sonra ben ona gazeteleri, kitapları okumaya başladım. Ve ondan sonra onun ilgileri yönünde benim de hayatım yönlendirilmiş oldu. Dolayısıyla babam benim önce hocam sonra babamdır diyeyim.
Evet. Şimdi her başarılı... İnsanın, erkeğin arkasında bir kadın vardır denilir. Burada da annenizin hakkını yememek lazım. Annenizin de çok fedakarlıkları var. Bizim okuduklarımızdan öğrendiğimiz, babanızın o kadar büyük bir kütüphaneye sahip olmasının arkasında da rahmet anneniz var.
Eyvallah. Annem gerçekten de üzerinde bir kadın modeli olarak önemli durulması gereken bir şahsiyettir. Az evvel söylediğiniz her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözü annem için mutlak olarak geçerli.
Evet.
Fakat babamın ikinci bir şansı daha var. Hayatının ilerleyen yıllarında hayatına girmiş olan Lamia Hanım da babamın çalışmalarına yardımcı olmuş olan ve babamın eserlerinin bir kısmında özellikle tercümelerinde Babamla imzası yan yana olan bir insandır. Elbette ki annemin babamla geçen 40 küsur yıllık beraberliğinin hatırını tutmak. Ama burada ben Lamia Hanım'ı da hürmetle anmak istiyorum. Evet. O da gerçekten Cemil Meriç'in başarısının arkasındaki iki kadından bir tanesidir denebilir. Annem kadar olmasa da onun da hizmeti dokunmuştur babamın çalışmalarına.
Evet. Babanızın hayatında bir dönüm noktası, üzücü bir kaza. 1954 yılında geçirdiği bir kaza sonucunda 38 yaşında görme yetisini kaybediyor. Tabii zor zamanlar, o sıralar tabii siz de küçüksünüz. Siz babanızın Cemil Meriç'in vefatına kadar yanı başındaydınız. Onun gören gözü, tutan eli oldunuz tabiri caizse. Cemil Meriç bizlere neler anlatmak istedi, nasıl bir Türkiye hayali vardı?
Efendim evvela tabii Cemil Meriç'in en önemli vasfı ciddiyeti ve çalışkanlığıdır. Dolayısıyla aslında Cemil Meriç ciddi ve çalışkan bir Türkiye görmek isterdi. Böyle bir Türkiye'yi hayal ederdi. Onun Türkiye'si kökü mazide olan Ati Yahya Kemal'in tabiriyle böyle büyük bir çınar, yani tarihimiz hep öyle resmediliyor ya, büyük bir çınar gibi. Cemil Meriç'in hayal ettiği Türkiye'de o büyük çınar kökü durmakla beraber gövdesi kesilmiş olan bir çınar konumundaydı. Cemil Meriç yetiştiği çevre ve hocaları itibarıyla, kendisine de son Osmanlı diyor ya, mazinin bizi getirmiş olduğu noktanın görünürlüğünün azalmasına rağmen varlığının kuvvetine inanıyor idi. Ve Üsküdar Atik Valide Camii, malum Mimar Sinan'ın son eseridir. Onun bahçesinde bir çınar ağacı var. Çınardan gittik. Çınar ağacının gövdesi kesilmiş. Fakat yanından küçücük bir filiz o gövdeyi geçerek göklere doğru uzanıyor. Cemil Meriç'in hayalinde işte böyle kuvvetli bir kök üzerinde göklere yükselen bir Türkiye hayali vardı. Evet. Fakat bu Türkiye sadece kuvvetini köklerinden alan bir Türkiye değildi. Onun için geçenlerde Mardin Artuk Üniversitesi'nde yapılan bir sempozyumda ana başlık olarak yerelden evrensele Cemil Meriç tabiri kullanıldı. Bu çok önemli bir istikamet gösteriyor bize. Yani Cemil Meriç kökü mazide olan, yerel olan, milli olan bir mütefekkir olmasına rağmen onun da ilgisinin dalları bütün dünyayı kucaklamaktadır. Bugün Türkiye'nin dünyaya açılımını hepimiz biliyoruz. Benzer bir şekilde Cemil Meriç de entelektüel manada dallarının gölgesi bütün dünyayı kucaklayan kocaman bir ağaç hayal ediyordu. Belki sadece Türkiye için değil, bütün dünya için böyle bir hayali vardı. Yani o hem yerel hem evrensel özellikleri olan bir insandır. Ve zaten bu yerelliğinin üzerine evrenselliğini inşa edilmiş olduğu içindir ki ölümünün 34. yıl dönümünde bu kadar büyük bir şaşayla diyeceğim kadar ciddi bir şekilde anılmaktadır. Cemil Meriç ölümünün 34. yılında 34 yıldan daha önceki tarihlerden göstermiş olduğu istikamette Türkiye'nin siyasi, iktisadi ve kültürel olarak ilerlemesi gerektiğini işaret etmişti. Türkiye'de bu yönde ilerliyor ve giderek dünya gündeminin en üst sıralarında yer almaya başlıyor. Cemil Meriç'in arzusu buydu. Dünyayı tanıyan bir Türkiye ve Türkiye'nin tanıdığı bir dünya.
Evet, ne kadar güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Türk düşüncesinin vicdanı Cemil Meriç, onun hayatını okuduğumda şaşırıyorum. Şaşırmaya devam ediyorum. Şöyle bir bakıyorum, görme yetisini kaybettikten sonra yazmaya da devam etmiş. Bu nasıl mümkün oldu? Şöyle bize günlük çalışma sistemi nasıldı? Bunu anlatabilir misiniz? Ben 80 kuşağı bir gencim, 88 doğumluyum. Biz gençlere örnek olması bakımından nasıl bir çalışma hayatı vardı?
Aslında Cemil Meriç bütün büyük eserlerini gözlerini kaybettikten sonra verdi. Yani daha önceleri malumunuz Victor Hugo'dan ve Balzac'tan tercümeler yapıyor idi. Ondan sonra asıl ilgi alanının yani batıdan Avrasya coğrafyasına dönmesi ve bir dünya edebiyatları yazma teşebbüsünün önce İran edebiyatıyla başlaması fakat hemen arkasından Hint edebiyatına yönelmesiyle işte o az evvel bahsettiğimiz Cemil Meriç'in ayaklarını kendi tarihine basan ama kollarıyla da bütün dünyayı dolaşan bir tecessüse sahip olması Hint edebiyatı ile ilgili çalışmasıyla ispatlanmış oldu. Cemil Meriç daha sonra bu dünyada yaptığı fikri uçuşa diyelim devam etti ve Fransa'dan bir sosyalist sosyolog seçerek onun üzerinde derinlemesine çalışma yaptı. Bu Saint-Simon'du. Böylece hem edebiyat hem de fikriyat sahasında doğuyu ve batıyı tanıması yönünde gençlere bir mesaj verdi. Yani sadece batılılaşmak değil aynı zamanda doğululaşmak ama beraberinde de kendisini keşfederek kendi şahsiyetiyle buluşarak kendisi olmak konusunda önemli bir mesaj verdi.
Evet.
Bu tabii ki gözlerini 38 yaşında kaybeden bir insan için kolay bir mesaj değil. Ama Cemil Meriç belki de gözleri kapandığı için rahmetli Necip Fazıl'ın çok sık tekrarlanan dış dünyaya kapanan gözleri iç dünyaya açılsın diye kararan gözlerinin yerine o kendi iç dünyasını aydınlatan yepyeni bir çalışma zeminine kendini oturttu. Esasen gözlerin gördüğü dönemde günde bazen 18 saat çalışan bir insan. Ama gözlerini kaybettikten sonra yanında hangi sekreteri varsa, bu ben olabilirim, abim olabilir, annem olabilir, üniversitedeki talebelerinden ya da dostlarından herhangi birisi olabilir. Ona okumak üzere saatlerce süren bir çalışmayı başlatarak Cemil Meriç'in 12 ciltlik eseri meydana geldi. Şunu söyleyeyim, yani en büyük teessüfü, eğer o gün olaylar öyle gelişmiş ve kitap okuyamamışsak, akşam yatmadan önce evladım bugün tek satır okumadık diye teessüf cümlesiyle bitirirdi gününü.
Kitaplara çok yani, bağlıydı değil mi?
Evet, yani evet. Okumadan geçen gün onun için bir yerde anlamı olmayan, manasını kaybetmiş bir gün idi. Çalışması sırasında son derece ciddi olurdu ve asla rahatsız edilmek istemez idi. Ve hatta şöyle bir cümlesi var. Mezardan babam kalkıp gelse, ben sabah çalışmaya başladığım saatlerde memnun olmam derdi. O kadar yoğun bir şekilde mesaisine kendisini kapatırdı. Ve dünyadaki başka hiçbir şey o sırada onu ilgilendirmezdi. Aslında bu dünyaya kapalı olduğu manasında değildi dediğim gibi.
Evet.
Ama hangi konu üzerindeyse o gün, o hafta, o ay sadece onun üzerinde derinleşir. Ve bu şekilde bugün 60. baskıya gelmiş olan kitaplarını kaleme alır idi.
Evet. Bir azim, bir disiplinli çalışma örneğinden bahsettiniz.
Mutlak.
Süremizin sonuna geliyoruz ama kısa bir zaman dilimi içerisinde Cemil Meriç'i anlatmak, onu konuşmak çok zor. Çok konuşulacak çünkü. Benim merak ettiğim şu, ömrünün sonlarına doğru siz yanındaydınız. Sizin hiç unutamadığınız bir anınız var mı babanızda? En çok dikkatinizi çeken.
Eyvallah. Tabii ömrüm babamla beraber geçtiği için yani her günün bir hatırası var. Dolayısıyla hani 8 yaşından 40 yaşına kadar 32 sene bir insanla gölgesi gibi biz beraber yaşadık babamla. Unutamadığım hatıralar arasında doğrusu hangisini söylesem. Şöyle bir benim doçent olduğum sırada bir üniversitenin hareketli yılları öğrenci olaylarının çok yoğun olduğu artık bunların öğrenci olaylarından çıkıp doğrudan doğruya polis vakaları haline dönüştüğü yıllar. Böyle bir günde AFİM'e bir baskın yapıldı ve öğrencilerimin dışarıdaki sokaktaki göstericilere katılması istendi. Baskını yapanlar ceplerinde tabancayla dolaşan insanlardı. Ben bir an baktım onlara ve dedim ki buradaki öğrencilerin hepsi Anadolu'nun bir köşesinden ya da İstanbul'un bir köşesinden.
Evet.
Buraya ilim öğrenmek için geliyorlar. Onları size veremem dedim. Ve emin olun o tabancası gözüken zat tarafından kürsüde öldürülmeyi göze alarak bu cümleyi söyledim. Beni tehditkar bakışlarla süzen zat fevkalade sinirlenerek kapıyı çarptı ve gitti. Akşam bu olayı anlattığım zaman babam titreyen elleriyle koltuğundan kalktı ve gel Ümit dedi. Ben de yanına yaklaştım. Hayatımda ilk ve son defa o gün babam beni alnımın tam ortasından öptü.
Hmm.
O sıcak Buse'yi hala hissediyorum.
Evet. Allah gani gani rahmet eylesin. Sizleri cennetinde buluştursun.
Amin efendim. Çok
süremizin sonuna
ediyorum.
Geldik. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. O kadar güzel anlattınız ki. Keşke zamanımız daha çok olsa da sizinle bu konuları daha güzel konuşsak. Ama inşallah sizden söz alalım, başka zamanlarda konuşalım, olur mu?
Hayır efendim, inşallah, Allah nasip etsin.
İnşallah. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Rica ederim. Herkese selam ve hayır dualarım.
Çok sağolunuz. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Cemil Meriç'in kızı, sosyolog ve yazar Profesör Doktor Ümit Meriç hanımefendi bizlerle birlikteydi. Vefatının yıl dönümünde Cemil Meriç'i konuştuk. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Göç Yolları 60. Yıl Özel.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Göç Yolları 60. Yıl Özel köşemizle devam ediyor. Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı ve İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver bizlerle. Sayın Ünver, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Bugün nasılsınız?
İyiyim. Çok teşekkür ederim. Geçen hafta birlikte olamadık. Bu hafta devam ediyoruz konularımıza yine.
Evet. Geçen hafta Profesör Doktor Özcan Hıdır hocamızla birlikteydik. Avustralya'daki çevrim içi harita durumunu konuştuk. Aynı zamanda Kanada'daki saldırıyı konuştuk.
Evet.
Bir durakta bekleyen Müslümanların üzerine sürülen araba neticesinde 4 kişi maalesef hayatını kaybetti. O saldırgan 4 kişinin ölümüne neden oldu. Bunları konuştuk.
Evet, evet.
Bu hafta yine Türk ve İslam düşmanlığı üzerine sizinle söyleşimize devam edeceğiz. Son zamanlarda evet. Avrupa'da Türk ve İslam düşmanlığı hızla yayılıyor. Bu saldırganlık devam ediyor. Tabii bunların kökenine indiğimizde çok nedeni var. Bunlardan birkaçını sizinle daha önceki yayınlarımızda konuştuk.
Evet.
Bu yayınımızdaysa sizinle Türk ve İslam düşmanlığına karşı nasıl bir tavır almalıyız? Bu konuyu konuşacağız.
Evet, evet Mustafa Bey. Şimdi aslında her hafta yani bizim konuşabileceğimiz bir hadise, bir istenmedik olayla karşılaşıyoruz. Hemen hemen her gün yani artık neredeyse. o kadar fazla ki Avrupa'da işte yahut da Türklerin ve Müslümanların yaşadığı başka Batı memleketlerinde bu türden saldırılar işte Kanada'da olduğu gibi daha önce geçen seneydi herhalde Yeni Zelanda'da işte olmadık evet. yerlerde ve Amerika'da şurada burada devamlı bir takım ve Avrupa'da en çok tabii olaylarla karşılaşıyoruz. Bu tabii aslında insanlığın yüz karasıdır yani bu şekilde düşünmek lazım. İnsan uygarlığının geldiği medeniyet noktasında, bu uygarlığın şu noktasında böyle bir konunun konuşulması bile bir zuldür diye düşünüyorum esas itibariyle. Ve maalesef Türkiye'den Almanya iş gücü göçünün, Avrupa'ya iş gücü göçünün, düzenli iş gücü göçünün 1961'de başlayan 60. yılında konuştuğumuz konu budur maalesef. Bu çok acıklı bir şey. Şimdi geçen hafta o Kanada mevzunu ele aldınız. Şimdi geçtiğimiz günlerde de Almanya'nın Hessen eyaletinde çok sayıda polis memurunun bunlar özelde bir komisyon oluşturmuşlar. İsmi de Zonda Einsatzkommando komisyon mu diyorlar öyle bir şey. Yani Hessen'de Frankfurt'taki Emniyet Müdürlüğü'ndeki çok sayıdaki polisi açığa aldılar. Çünkü aralarında o kadar ırkçı, o kadar Türk ve Müslüman düşmanı yazışmalar yapıyorlarmış ki yani aslında hukuku, düzeni korumakla görevli olan kişilerin bu hukuku ve düzeni yıkmaya kararlı aşırı sağcı terör yaratan işte neonazilere falan arka çıkmaları tabii bir demokratik ülkede kabul edilebilir bir şey değildir ama maalesef bunlar realite. Ve siyaset kurumu da genellikle bunun böyle olduğunu kabul etmekte zorlanıyor. Tabii burada oy kaygıları söz konusu. Burada işte başka tabii onların inançları da var yani kendilerine göre vardıkları bir takım sonuçlar var. Ondan sonra şu şeyden de söz etmek istiyorum. Yani bir kolektif algı var ve bu kolektif algıyı besleyen hatıralar var. Eskiden kalma, bugüne kadar aktarılan rivayetler var. Bu hatırlama hadisesi son derece tehlikeli olabiliyor ve gerçeklerin tam olarak anlaşılmasına engel oluyor. Nasıl engel oluyor? Günün şartlarındaki bir takım olayları geçmişten size aktarılan bir takım rivayetler, inanışlar veyahut da bilgi kırıntılarıyla değerlendiriyorsunuz ve ona göre bir siyasal duruşunuz oluyor. Bir davranış biçimi geliştiriyorsunuz ve bu Türk ve Müslüman düşmanlığı bu şekilde aslında devamlı yeniden üretiliyor. Yani Haçlı seferlerinin bir takım hatıralarıyla düşünen zihinlerin 21. yüzyılın ilk yarısında 20 seneden fazla geçti ilk yarısının üzerinde yani başlangıcından bu yana ondan sonra tutup bu şekilde bir siyasal davranış biçimi geliştirmeleri bir takım kararlarını kişisel olarak veya toplumsal planda bir takım kararları buna göre almaları son derece acıklı ve tabii çok kınanması gereken bir hadisedir. Dolayısıyla böyle sağlam bir şekilde, merrak bir şekilde meseleleri görmektense bir takım eskiden kalma inançlar, İşte dediğim gibi bilgi kırıntıları, işte bir takım inanışlar, bir takım yanlış işte aktarımlarla falan değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu da işte dediğim gibi Türk ve Müslüman düşmanlığını sürekli yeniden üretiyor. Şimdi bizim vatandaşlarımız tabii ve diğer Müslümanlar ama öncelikle tabii bizim vatandaşlarımız hem kalabalık oldukları için, sayıca fazla oldukları için hem de işte o yüzden de çok göze batıyorlar bir anlamda yani böyle bir göz dikeni haline getirmişler onları. Ki arada bir derede kalmanın verdiği bir rahatsızlığı yaşıyorlar. Yani işte hem Türkiye'ye bağlılıkları devam ediyor ve Türkiye'ye bağlılıklarının devam etmemesini zaten biz düşünmek bile istemiyoruz. O devam ediyor yani o bir realite, o bir vaka. Onu hiçbir şekilde ondan vazgeçiremeyecekler vatandaşlarımızın. Sonradan gelen kuşaklar da dahil olmak üzere o duruşlarını muhafaza ediyorlar. Fakat aynı zamanda da yaşadıkları ülkede İşte eşit haklara sahip yurttaşlar olarak yaşamak istiyorlar. Eşit fırsatlardan yararlanmak istiyorlar. Yaşadıkları topluma işte katkı vermek istiyorlar. Hem kendi çıkarları için hem toplumun çıkarları için oradaki varlıklarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Şimdi hal böyleyken birdenbire onları böyle işte hedef tahtasına koyup bir anlamda ille de fiziki olması şart değil yani manevi açıdan da istenmeyen insan haline gelmiş olmanın verdiği bir haleti ruhiye onların o ülkelerde, şimdi madem Almanya'dan söz ediyoruz, Almanya'da kendilerini oraya ait olarak hissetmelerini, ait hissetmelerini mümkün kılmıyor. Şimdi iki arada bir derede, yani bir yandan Türkiye'ye olan bağlılıklarından dolayı eleştiriliyorlar. Aynı zamanda da Türkiye'ye olan bağlılıkları onların oraya entegre olmalarını engelleyen bir unsurmuş gibi değerlendiriliyor. Halbuki hiç doğru değil bunlar. Yani aslında bir insan birkaç yere bağlı olabilir, kendini ait hissedebilir. Bunda bir sakınca yok ki. Yani bunu söyleyen ülkeler işte Avrupa ülkelerinde en çok göçmen barındıran ülke Almanya olduğuna göre 2000 yılında vatandaşlık yasasını değiştirmek suretiyle çifte vatandaşlığa ket vurdular. Yani onu engellemeye çalıştılar. Yani bunu bir mukayese olarak söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Bütün 1981 senesinde değiştirilen ki 12 Eylül askeri darbesinin hemen akabindedir yani. Ama o darbeye rağmen bir liberal duruşla 1981'de çifte vatandaşlık kabul etti Türkiye. 400 sayılı yasayı değiştirmek suretiyle vatandaşlık yasasını. Daha sonra tabii başka değişiklikler de oldu ama yani bu kendine liberal, demokrat ve insan haklarına saygılı diyen ülkelerden çok farklı olarak biz bu konuda biraz daha liberal davrandık. Onu söylemek istiyorum. Ama bakıyorsunuz insanların sadece yani bu çok 19. yüzyıl düşüncesi yani 20. yüzyıl bile değil belki. O sınırların içine hapsedilmesi, ondan sonra sınırların geçirgenliğinin kabul edilmemesi, yani transnasyonalite dediğimiz olgunun kabul edilmemesi son derece yanlış. Bu tabii kendi içerisinde de bir takım düşmanlıklar, bir takım böyle aleyhte düşünceler, ideolojiler, bunlar ideolojilerden de besleniyor tabii, belli ideolojiden biliyoruz. Sonuç olarak ortaya böyle bir istenmedik manzara çıkmış vaziyette. Peki bizim vatandaşlarımız ne yapacak? Tabii evet, üzgünler, onlar üzgünler. Yani onları ben kesinlikle yaşadıkları ülkede işte bu ne menem bir şey olduğu tam olarak kimse tarafından açıklanamıyor. Entegrasyon konusunda son derece başarılı oldukları kanaatindeyim. Yani öyle bir üstenci bir tavırla bir entegrasyondan söz edilmesine de karşıyım. İnsanlar yaşadıkları ülkede mümkün olduğu kadar kanunlara, mümkün olduğu kadar değil tabii ki kanunlara, anayasaya, örf ve adete uyup o ülkenin kurallarının içerisinde hayatlarını devam ettiriyorlarsa zaten entegre olmuşturlar yani. Başka türlü bir entegrasyon bir sonraki adımda işte kültüründen vazgeç, dilinden vazgeç, ondan sonra işte dininden vazgeç noktasına geliyor ki bu kabul edilebilir.
Asimilasyon politikası olur o zaman.
Evet, zaten öyle. Şimdi hemen yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Şimdi birçok eyalette okullarda işte ikinci seçmeli ama zorunlu seçmeli yabancı dil olan Türkçeyi artık kabul etmemeye başlamışlar Alman eyaletlerinde. Arapçayı, Çinceyi, Rusçayı falan kabul edip Türkçeyi kabul etmemek inanılır gibi bir şey değildir. Yani bu kadar bir aleyhtarlık, yani düşmanlık seviyesinde bir aleyhtarlık bizim kültürümüze, bizim
dilimize. Tabii bu alenen bir düşmanlık.
Çok aleni bir şekilde yapılıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Şimdi bizim, evet, tekrar dönüyorum konumuza. Bizim vatandaşlarımız açısından bakıldığında onlar tabii çok sakin olup yani bu işlerin geçici olduğunu, belki yarın öbür gün çok farklı noktalara evrilebileceğini kabul etmeleri lazım. Onların yapacağı iş toplumda mümkün olduğu kadar işte duruşlarını muhafaza etmek, herhangi bir şekilde bir tepkiselliğe de mahal vermemek, ancak aydınlatma çalışmasını yani komşularını, yakın arkadaşlarını, içinde yaşadıkları toplumda temas içinde oldukları insanları aydınlatmaları çok önemli. Bunu yaparken de tabii onlara bu kadar büyük bir yükü yüklememek lazım. Aslında bir altyapıya ihtiyaç var tabii. Şimdi bunlar yıllar evvel bir dergide böyle bir makale yazmıştım. Türkiye'yi tanımak ve tanıtmak diye. Şimdi bizim vatandaşlarımızın sırtına hakikaten yani sade vatandaşlarımız, onların sırtına bu kadar ağır bir yükü yükleyip kenara çekilme olamaz. Onun için bir kurumsallaşmak lazım yani. Bunun için de Türkiye'nin çok imkanları var yani. Şimdi eskisi gibi değil. Eskiden birçok şeyimiz eksik, çok şey. Türkiye orta büyüklükte bir devlet olmaktan büyük olmaya doğru ilerleyen bir ülkedir. Dolayısıyla elindeki imkanları bu istikamette de kullanmasında önem var.
Sivil toplum kuruluşları da Avrupa'da çok güzel bir şekilde örgütleniyorlar aslında.
Sadece sivil toplum kuruluşlarına da bırakmamak lazım. Yani bu işi biraz daha böyle akademik bir gözle ele alıp, tabii onlarla birlikte, onlardan vazgeçmek doğru da değil, demokratik de değil. Mümkün olduğu kadar aydınlatmaya bıkmadan, usanmadan gayret etmek lazım. Ha bu aydınlatma öyle bugünden yarına hemen sorunları çözebilecek bir şey değil tabii ki Mustafa Bey.
Uzun bir süreç.
Uzun süreç. Bu uzun sürece de girişmek lazım. Yani şimdi bakıyorsunuz basına, yabancı basına, Almanya'daki basına sürekli olarak bir demoralize etme kaygısıyla yayınlar yapıyorlar. Yani her konuda. İnanılmaz derecede yani Türkiye'yi o kadar öyle bir işte hedef tahtası değil mi? Tam bir hedef tahtasına koymuşlar. Akla gelebilecek her konuda eleştiriyorlar. Geçenlerde ilk başta seçildiği vakit Alman parlamentosuna çok sevinçle karşıladığımız, adını şimdi zikretmek istemediğim bir milletvekili diyor ki bizim diyor partimize yeni bir başkan seçildi. Bununla diyor Rusya ve Türkiye uğraşıyor diyor. Yani afaki, hayali bir takım şeyler falan. Yani Almanya'daki herhangi bir partinin başkanının seçilmesi bunu Türkiye'de diye olarak söyleyeyim mi? İtibarsızlaştırma adına Erdoğan uğraşıyor diyor. Yani şimdi böyle bir yayınla karşı karşıyasınız. Bir yayın bombardımanıyla karşı karşıyasınız. Şimdi bakın bir kitap var elimde tabii göremiyorsunuz. Mehmet Daima Güler. Kendisi hukukçu ve bu NSU davasında müdahil avukat olarak çok önemli bir savunma yaptı. Daha doğrusu oradaki konuşması onu daha sonra da kitaplaştırdı. Kitabın şeysi şöyle, öfkelenmek yeterli değildir. Öfkelenmek, kızmak ya da yakınmak, ondan sonra yerinmek yeterli değildir. Bir şeyler yapmamız lazım.
Bir şeyler ortaya koymazsanız
eğer aslında bir bakıma bu durumu kabullenmiş oluyorsunuz. Hatta sükut ikrardan geliyor yani bir nevi. Ondan sonra o size yapılan hakaretler, size yapılan yanlış değerlendirmeler, sizi üzen, sizi farklı davranışlara itebilecek nitelikteki bir takım farklı davranıştan kasıt yani küsüp depresif bir şekilde içine kapanmak falan toplum olarak tabii kişi olarak söylemiyorum. Öyle değil. Mesele o kadar basit değil. Burada Türk toplumuna gerçekten Türk, Müslüman, diğer Müslüman gruplar hatta göçmen gruplarıyla dirsek teması içinde onlarla birlikte çok önemli görevler düşüyor. Bu görevlerin başında da bol bol diyaloğa gitmek, siyasetten uzak bir davranışla ve sürekli olarak Türkiye üzerinden yapılan Türk düşmanlığını, Türkiye düşmanlığı üzerinden yapılan Türk düşmanlığını bir kenara iterek bunun ne kadar yanlış olduğunu, aslında bizim medeniyetimizin, bizim uygarlığımızın onların anlattıkları gibi yani şimdi ya da algıladıkları gibi terörle yahut da şiddetle falan alakası olmadığını, aksine birçok farklı meziyetlerimizin aslında Batı'nın çok ileri gittiği kabul edilen uygarlığındaki bazı meziyetlerden çok çok daha fazla aslında günümüzde ihtiyaç duyulduğunu da vurgulamak suretiyle. Yani insan ilişkilerinde, insan hakları, birbirimize olan münasebetlerimiz. Yani pandemi döneminde siz huzur evlerinde yatan yaşlıları ölüme terk ederken bizde aşılama onlardan başladı, yaşlılardan başladı. Ve Sağlık Bakanımız veya diğer yetkililer ne dedi? Her defasında yaşlılar bizim için çok değerlidir. Onlara çok şey borçluyuz dedik. Aradaki farkı söyledim yani. Bundan daha büyük bir fark olabilir mi? Öbürleri de bırakmışlar ölsünler orada diye. Ne aşı ne
biz bize. Aslında pandemi sürecinde ya. Avrupa'nın ne kadar medeni, ne kadar kendini ya. Geliştirmiş olduğunu görmüş olduk.
Yani işte bizim birçok meziyetimiz var. Bu erdemlerimizi iyi bir şekilde anlatmamız lazım. Aslında çok haksızlık edilmektedir. Yani bizim kültürümüze, bizim uygarlığımıza, bizim insanlarımıza bu haksızlıkla mücadelenin de yolu işte demokratik, bilimsel, ondan sonra işte kültürü ve işte az önce sözünü ettiğim, şimdi sayamayacağımız kadar çok olan erdemlerimizi öne çıkarmakla olabilir. Başka türlü olamaz yani. Onun için budur. Yarın başlaması gereken, hatta bugün çok geçtir diyebileceğimiz bir aktivite, bir çalışma içine girilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Sayın Ünver, şimdi sosyal medyanın çok büyük bir gücü var. Bu güç yadsınamaz. Geçtiğimiz hafta konuştuk bu Avusturya'daki meseleyi. İşte onlar dijital harita yayınladılar ve bu haritada Müslümanların camileri, kurumları fişlendi. Daha sonra ırkçı saldırılar da artmış. Bu gözlemlendi. Bunun akabinde Türkler, Müslümanlar sosyal medyadan bu sistemlerini dile getirdiler ve o dijital harita kaldırıldı. Geri adım atmak zorunda kaldılar. Şimdi burada sosyal medyanın gücünü gördük biz.
Tabii.
Irkçılığa ve İslam düşmanlığına karşı sosyal medyada nasıl adımlar atmalıyız?
Vallahi tabii sosyal medyayı kullanmak artık yani neredeyse şart yani. Bütün herkes kullanıyor. Ve tabii çok da bilgi kirliliğine sebebiyet verebiliyor. Buna karşı da mücadele etmek aslında kolay değil. Sonra bu servis sağlayıcıların da zaman zaman yanlı tutumları oluyor biliyorsunuz. Birdenbire
o zaman da sıkça görüyorlar
falan.
Evet.
Ha, çok sık görülüyor, bloke ediyorlar falan.
Maalesef.
Şimdi ben Almanya için mesela şöyle bir şey düşünmüşümdür. Düşündüm son zamanlarda. Böyle dernekleşme olayı biraz zorlaşmaya başladı. Yani bir kere zaten insanlarımız, oradaki insanlarımız var zaten. Birçok derneğimiz falan filan var da yani adını, Türk adını görünce bile rahatsız olanlara ne, öyle pek kolay şey yapamıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz, erişemiyorsunuz. Yani araya böyle bir köprü olması lazım. O köprüyü yıkıveriyorlar hemen. Veyahut da Türkiye'nin ulusal çıkarı olarak gördüğümüz konularda herhangi bir açıklama yaptığınız vakit çok rahatsız oluyorlar. Ha peki, peki herkesin kullandığı işte ne bileyim web sayfaları falan var değil mi? Yani web sayfaları çıkarıyorlar. Fakat burada hakikaten çok dengeli, çok bilimsel ve kanaat önderlerine doğrudan hitap edecek şekilde. Yani geniş halk kitlelerini demiyorum. Onlara zaten o şekilde ulaşmanın pek bir faydası da yok. Kanaat önderleri önemlidir. Akademisyenler, siyasetçiler, evet. Ondan sonra işte ne bileyim toplumun önde gelenleri. Onlara ulaştığınız vakit belki bir şansınız olabilir. Yani onların vicdanına ve aklına hitap edeceksiniz çünkü. Ve onları doğal müttefik olarak kazanmaya çalışacaksınız. Yoksa popüler kültürün yansıması olan mesela bu Twitter'lar falan filan onlarla çok bir şey olacağını sanmıyorum ben.
Ama ünlü yani, isimler böyle ses getirici tweetler attığında bayağı yankı tabii, uyandırıyor.
İşte ünlü isimleri ama kazanmak lazım.
Onları kazanmak gerek, evet.
Yani müttefiklere ihtiyaç var tabii. O toplumun içerisinde şimdi tabii ben bu göçmen kabul eden ya da vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerdeki insanların hepsini tenzih ediyorum. Yani herkes ırkçı, herkes şey değil. Yalnız
değil tabii,
bu akıma teslim olmuş gibi görünüyorlar. Kim teslim olmuş? Ana akım siyaset. En çok eleştirdiğimiz odur. Ana akım siyasetin bunu engellemesi lazım. Yani oy kaygısıyla, şunla bunla falan filan. Bakınız 2011 senesinde bu NSU'nun cinayetleri ortaya çıktı. Ondan evvel bir takım böyle işte kurumsal ırkçılığın uzantısı ya da dışa vurumu olarak değerlendirebileceğimiz polisler, bir takım emniyet görevlileri falan o Türkler öldürülürken işte bu aralarındaki mafya hesaplaşmasıdır, Türk hesaplaşması falan filan diye hatta utanmadan bir de dönerci cinayetleri dediler yani işine. Ondan sonra bir tane dönercide çalışan bir merhum vatandaşımız vardı. Diğerlerinin dönerle falan alakası yok ama çok hoşlarına gitti böyle. Popüler bir
basitleştirmek için değil mi aslında?
Evet evet işte. Yani işte bunlar kendi aralarında birbirlerini öldürüyorlar. Zaten evet. Sağlam ayakkabı da değiller demek istiyor. Sonuç olarak bu şey ortaya çıktığı vakit NSU cinayetleri. Merkel yavaş yavaş süresi de bitmekte olan Eylül'de seçim olacak Almanya'da. Angela Merkel şansölye meclisteki anma toplantısında söz verdi. Devlet adına söz verdi. Yani hükümet adına söz verdi. Dedi ki biz bunu mutlaka ortaya çıkaracağız. Arka planını bilmemiz. Sonra bir davalar oldu. İşte bu Mehmet Daima Güler'in katıldığı dava yıllarca sürdü. NSU davası. Ve NSU davası aslında daha fare doğuracak şekilde sonuçlandı. Bir tane zaten sanık vardı. Ozanlı'ya ceza verdiler. Müebbet hapis. Ama lojistik desteği sağlayanlara vermediler yani. Mesela o terör örgütüne. Bir terör hücresiydi. Dolayısıyla arka planını kurcalamamaya başladılar. Bakınız Hessen eyaleti bu NSU meselesindeki bütün dosyaları 130 yıllığına kapattı umuma. Dolayısıyla bir şey yok. Yani böyle bir konsensüs yok, bir uzlaşı yok bununla gerçek manada mücadele etmek için. Yani ırkçılık, Türk düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı bunların hepsi aynı şey. Hiç farklı evet, değil.
Tabii. Aslında bu süreci idare edecek kamu kurumları, sivil toplum örgütleri bu konuda vatandaşları bilinçlendirse, şu şekilde hareket ederseniz daha etkili olur diye yönlendirse bayağı bir etkisi olacağı kanısındayım.
Bence de işte yani akıllara ve vicdanlara hitap etmenin mutlaka sonuç getireceği kanaatindeyim. O konuda iyimserim yani ne kadar eleştirsem de olanı biteni.
Evet. Sayın hocam bu konuları sizinle daha çok konuşacağız. Öyle görünüyor.
Evet öyle gözüküyor.
Maalesef istenmeyen durumlar. İsteriz ki dünyada ırkçılık olmasın, İslamofobi olmasın, herkes güzel güzel birbiriyle geçinip gitsin ama maalesef bazı odaklar insanın insanla çatışmasını arzu ediyor ve bundan nemalanıyorlar.
İşte tabii bundan en iyi sonuç çıkarmak da yine bizim elimizde. Onu da unutmamak evet. Lazım.
Uyanık olmak gerek.
Tabii. Hem uyanık olmak hem de anlatılanlar insanları kandırmak için kullanılan bir takım söylemlerin ne kadar manasız, ne kadar yersiz olduğunu anlatmayı başardığımız takdirde zaten işin rengi değişecektir diye düşünüyorum. Ben iletişimin gücüne çok inanan bir insanım açıkçası.
Doğru iletişebilirsek eğer iletişeceğiz. Evet. Sayın Ünver, çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Süremizin sonuna geldik. Ben İnşallah haftaya görüşmek dileğiyle.
Görüşmek dileğiyle. Saygılar sunuyorum. Selamlar.
İyi Sevgili günler. Dinleyicilerimiz, bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
Hayatın Sesleri.